Ayrım 34, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 281. Suriye kadar değiliz. Zeytin ana vatanından hep kovuldu. Canını kurtarmak için Batı'ya, İtalya'ya, İspanya'ya gitti. Oradan Avustralya, Japonya ve Arjantin'e kadar uzandı. Dünyada 900 milyon zeytin ağacı var, 100 milyon küsuru Türkiye'de. Dünya zeytinyağı üretiminde yerimiz neresi? Hiç öyle İtalya veya İspanya ile kıyaslamayayım. Suriye'nin yüz ölçümü 185 bin, Türkiye'nin 783 bin kilometre kare. Savaş çıkmadan önce Suriye'nin zeytinyağı üretimi 185 bin ton, bizimki 135 bin ton. O yıl dünya zeytinyağı üretimi 3 milyon 205 bin ton. Türkiye'de yıllık zeytinyağı tüketimi kişi başına 2 litre. Az olmasının nedeni fiyatının pahalı olması. Yoksullar fiyatı ucuz margarin yiyor. Margarin ise %73 palmiye yağı, %24 pamuk, %1 ayçiçeği ve geri kalanı soya ve kolza yağlarının yanında süt ve su ve katkı maddelerinden yapılıyor. Halkımıza sağlıklı yağ yediremiyoruz. Sofralık zeytin üretiminde ihracat şampiyonuyuz diye övünüyoruz. Yılda ortalama 300-400 bin ton üretim yapıyoruz. 60-70 bin ton sofralık zeytini ihraç ediyoruz. 92 milyon nüfuslu Mısır 100-120 bin ton sofralık zeytin ihraç ediyor. Daha yeni üretime geçen Arjantin bile bizi geçmeye başladı. Fas ile eşit sayılırız. Neyle övünüyorsunuz? 2002 yılında 50 bin ton siyah zeytin ihracatı yapılırken bu rakam 12 bin tona kadar düştü. Bu gidişle yakında ithalatına başlarız. Baksanıza, 32 kooperatifin oluşturduğu Tarih Zeytin ve Zeytinyağı Birliği 2005 yılında 16 bin ton zeytinyağı alırken bu rakam 2014'te 3 bin tona kadar düştü. 8 kooperatifin oluşturduğu Marmara Birliği'nin alımı aynı yıllarda 50 bin tondan 23 bin tona düştü. Zeytin üretimi azalıyor ve bu ister istemez fiyatlara yansıyor. 2007'de ham muhtelif asit zeytinyağı TL bölü kilogram 4 lirayken bu rakam 12 liraya kadar fırladı. Zeytinyağı ilk kez 1966 yılında destekleme alım kapsamına alındı ve tabii ki Özal döneminde 1986 yılında destekleme kapsamından çıkarıldı. 1991 yılında yeniden destekleme kapsamına alındı ve tabii ki 1993 yılında Çiller'in başbakan olmasıyla tekrar destekleme kapsamı dışında bırakıldı. IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve AB tarımı çökertmek için ellerinden geleni yaptı. Zeytinyağı bundan nasibini aldı. Yazdığım gibi AKP 2002-2017 arasında meclise tam 7 kez yasa teklifi getirdi. Hepsinin ortak özelliği zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkindi. AKP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de 3573 sayılı zeytincilik yasası var. Bu yasa zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma diyor. Bu yasanın çıktığı tarih 1939. Yasa 1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde. 1939 yılındaki teknolojilerle şimdiki teknolojiler bir değil. O yıllarda bugünkü arıtma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün neredeyse içme suyuna yakın arıtma yapan tesisler var. Zeytin ağaçlarına 3 kilometre yaklaşmayın demek, bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil görüşünü savundu. Kafa buydu. Oysa AKP iktidara gelmeden önce öyle değildi. Yıl 2001, Yabancı Sermaye Derneği, Endüstri Bölgeleri Kanun Tasarısı adı altında bir çalışma yaparak dönemin DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetine sundu. Çalışmada zeytin yasası, orman yasası, kıyı yasası gibi yasalarda değişiklik yapılması, maden ve sanayi yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması isteniyordu. Başbakan Ecevit raporu tasarı haline getirerek komisyona havale etti. O dönem Refah Partisi'nden ayrılıp ayrı grup kurarak muhalefette yer alan AKP bu tasarıya karşı çıktı. TBMM alt komisyonundaki tasarıya AKP'li üyeler madenlerin önündeki engellerin yasalara karşı olarak kaldırılması gerekçesiyle karşı çıktı. Dönemin AKP milletvekilleri Mehmet Altan Karapaşaoğlu, Sait Açba, Zeki Ergezen ve Dengir Mir Mehmet Fırat'ın hazırladıkları muhalefet şerhinde her türden ve her boyutta korumayı ve tedbiri madenciliğin önünde engel olarak gören bir mantıkla hazırlandığı, aslında madencilik sektörünün geliştirilmesi yerine önündeki her türlü tedbiri kaldırma mantığına dayanan ifadelerle dolu olduğu görülmektedir. Bu tasarıya Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yurdumuzun sınırları içindeki topraklarımızın üstündeki varlıklarımız ile topraklarımızın altındaki varlıklarımız olan madenlerimizin toplum yararı istikametinde geliştirilmesinden yana olduğumuzu, ancak hukuk devleti ilkesinden de ödün vermemek tutum ve düşüncesi ile bu yasa tasarısına yukarıda açıkladığımız nedenlerle karşı olduğumuzu arz ederiz yazdılar. Muhalefette öyle, İktidarda böyle. Tavır değişikliğinin sebebi belli. Siyasi kaypaklık. Dipnot: AKP döneminde maden sahalarına sahip yabancılar şunlar: Rio Tinto, Anatolia Minerals, Odyssey Resources, Eldorado Gold, Frontier Eurasia, Ariana, Stratex, Tekkominco, Pregold, Galata, Truva gibi Türkiye stratejik bor madeni rezervlerinin %75'ini elinde tutuyor. İmtiyazı devlet kuruluşu Eti Holding AŞ'ye ait. En büyük rakibi Rothschild ailesine ait Rio Tinto. Bakalım satış ne zaman gerçekleşecek? Bugün AKP zeytin üreticisine bin bir zorluk çıkarıyor. Vereceği birkaç yüz lira destek için üreticiye bin takla attırıyor. Sadece dönüm başına sabit olarak mazot ve gübre desteği veriyor. Kalan kısım satış faturasında gösterilen üretilen yağa göreydi. Üretici yağını piyasada tekel durumunda olan toptancılara satmaya mecbur bırakılıyor. Yani üretici ürettiğinin bir bölümünü kendi için ayırırsa ya da ikram ederse bir kuruş destekleme yok. Aslında esas mesele destekleme alabilmek için önceden yapılacak işlem. Defalarca tarım merkezlerine, muhtarlara ve azalara imzalatılmak zorunda olunan evraklar var. Destekleme için başvuru yaptığında tarım merkezinin dosya parası almasını geçelim. Destekleme vermeyi bürokratik yolla boğuyorlar. Köylünün ürettiği ürünler mali açıdan değersiz kılınarak elindeki toprakları satmasına sebep yaratılıyor. Hepsi bu. Sonuçta zeytinyağının ana vatanları ne Mardin'de ne de Maraş'ta bir tek zeytinyağı üretim tesisi kaldı. Zeytin ağacı var mı? İnsanlar bahçelerindeki zeytini kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Tarihte ilk üretim yerlerinden Hatay'da bir tek zeytin tesisi bulunuyor. Konu çok boyutlu. Örneğin hangi sofralık zeytin sağlıklı? Zeytin olgunlaşıp dalından koparıldıktan sonra en az bir yıl, en fazla iki yıl salamurada kalması lazım ki acısı çıksın. Ama kimi şirketlerin bekleyecek zamanı yok. Hemen 10 günde piyasaya sunmak istiyorlar. Kostik, yani sodyum hidroksit bu iş için kullanılıyor. Evet, maalesef zeytin acılığını gidermek, yumuşatmak ve rengini siyahlaştırmak için kostik kimyasalına yatırılıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 28 Mart 2014 tarihinde yayınladığı Türk Gıda Kodeksi sofralık zeytin tebliğine göre işlem görmüş salamura yeşil ve siyah zeytinler için kullanılabileceği belirtiliyor. Ama diyor, iyi yıkayın. Siz de evinizde mutlaka kostik kullanıyorsunuzdur. Özellikle kostik ile gider açma ülkemizde sıkça denenen tehlikeli bir iştir. Uzmanlar hep uyarır. Kostik asit bazlı bir malzemedir. Su ile birleştiğinde ısı açığa çıkar ve yakıcıdır. Cilde, göze ve solunum yollarına ciddi zararlar verebilen kostik kullanırken mutlaka gözlük ve eldiven takılmalı. Kokusu asla içe çekilmemelidir. Kağıt sektöründe yapıştırıcı amacıyla, tekstil sektöründe beyazlatma ve yapay ipek üretiminde kullanılıyor kostik. Zeytinin çekirdeği simsiyah ise kesin kostiklidir. ferrolaktat E585 ve ferrogluconat E579 gibi renk düzenleyici kimyasallar zeytin üretiminde kullanılıyor. Zeytin parlak mı parlak, yumuşak ve rengi bozulmadan kalıyorsa bilin ki bu kimyevi maddeler kullanılmıştır. Ayrıntıya girip sizleri zeytinden soğutmayayım. Tek söyleyeceğim, güvendiğiniz üreticiden alınız. Biz yine yağ üretim meselesine dönelim. Düpedüz zehir. Ülkemizin yaklaşık 950 bin ton sıvı, 550 bin ton margarin ve 200 bin ton civarında da yem, boya ve sabun sanayi ihtiyacı olmak üzere toplam 1.7 milyon ton bitkisel yağ tüketimi var. Bitkisel yağ üretiminin temel ham maddesi yağlı tohumlar. Yağlı tohumlar kırma aşamasının ardından kabuklarından ayrıldıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek ham yağ ve küspe olarak ikiye ayrılıyor. Küspe hayvan yemi olarak kullanılırken ham yağ rafine edilerek sofralık bitkisel yağa dönüştürülüyor. Dünya yağlı tohum üretiminde soya fasulyesi lider. 2011 yılında 240 milyon tondan 2015'te 325 milyon tona çıktı. Palmiye ve kolza da yükselirken pamuk 48 milyon tondan 42 milyon tona düştü. Ayçiçeği 42'den 40'a düştü. Yağlı tohumda ABD, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Çin lider. ABD'nin yağlı tohum ekim alanı 39 milyon hektar iken Türkiye'nin 800 bin hektar. Bugün dünya ham yağ üretiminde palmiye yağı lider. 2011 yılında 53 milyon ton iken 2015'te 65 milyon tona yükseldi. Soya 43'ten 49'a çıkarken, kolza 24'ten 27'ye çıkarken, ayçiçeği yağı 16'dan 15'e düşerken, pamuk yağı hep 5 milyon tonda kaldı. Dünya ham yağ üretiminin %64'ü palmiye ve soya yağından geliyor. Dünya ham yağ üretiminin %34'ünü ve ihracatının %61'ini iki ülke gerçekleştiriyor: Endonezya ve Malezya. Türkiye'de ayçiçeği, pamuk tohumu, soya fasulyesi ve kolza başta olmak üzere yağ elde edilen 17 farklı bitki yetiştiriliyor. Ama 1,5 milyon ton bitkisel ham yağ üretimiyle dünya sıralamasında çok geride. Türkiye'de en fazla ekim alanına ve üretim miktarına sahip olan yağlı tohum ayçiçeği. Ayçiçeği ve pamuk tohumu toplam yağlı tohum üretiminin %88'ini oluşturuyor. Son 5 yıllık dönemde tarımsal ürün ekim alanlarında en yüksek artış aspir tohumunda görülürken pamuk ve ayçiçeği ekim alanının daralması dikkat çekici. Türkiye'de bitkisel yağ sektörünün ana problemi ham maddede dışa bağımlılığı doğurdu. Yağlı tohum ham madde ithalatına bağımlılık oranı %60-70 civarında. En çok dış alım yağlı tohum %72'lik payla soya. ABD, Ukrayna ve Moldova'dan aldığımız soyanın ne kadarının genetiğinin değiştirilmiş olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de ham yağ üretimi 2014'te 1 milyon 471 bin ton olarak gerçekleşirken piyasadaki toplam ham yağ arzı 3 milyon 33 bin ton oldu. Bu açık ithal yağlı tohum ve doğrudan ham yağın dış alımıyla kapatılmaya çalışıldı. Toplam yağ arzının %75'i dışarıdan alınıyor. Son yıllarda ham yağ ithalatının yağlı tohum ithalatına kıyasla çok daha hızlı arttığı görülüyor. Öyle ki ayçiçeği ham yağında bile ithalat yüksek seviyede. Evet, Türkiye bitkisel yağ sektörü ithalat bağımlısı. Yağ üretiminde %25 yerli üretimden faydalanılırken %75 ithal ham madde kullanılıyor. Her yıl ortalama 6 milyon ton yağlı tohum, ham yağ ve bitkisel yağ ham maddesini ithal eder hale geldik. Bu her yıl artıyor. Senede 3 milyar dolar ödüyoruz. Dünyaya yağ ihraç etmemiz gerekirken nasıl ithal eden ülke haline getirildik? Yanıtı kolay. Ayçiçeği üretiminin 2012'de TL dekar maliyeti, tohum, gübre, mazot ve benzerleri 142 lira iken 2015'te 214 liraya çıktı. Köylü ayçiçeği veya pamuğu nasıl eksin? Gelsin İtalyalar. Yetmezmiş gibi AKP ne yaptı? İthal edilen ayçiçeği ham yağlarından ve teknik sınai amaçlı kullanılan ayçiçeği tohum yağlarından alınan gümrük vergisini sıfırladı. Yerli üreticilerin piyasada rekabet gücünü azaltmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Hiç destek vermiyor değil. Ayçiçeğine TL hektar gübre mazot yardımı 6 lira. Nedense aspire 9 lira. Fark ödemesi de yapıyor. Ayçiçeğine kuruş bölü kilo 40 iken aspire 80. Ayçiçeğine bu düşmanlık niye? Trakyalılar AKP'ye oy vermiyor diye mi? Devlet desteklerini ürün bazında incelediğinizde 2007-2016 yılları arasında ayçiçeğine diğer bitkilere kıyasla düşük oranda katkı sağladığı görülüyor. Bir düşmanlık var. Dipnot. Gerek Bizans gerek Osmanlı'nın tahıl deposu Trakya bugün elden gözden çıkarılmış durumda. Padişahların balı bile Tekirdağ Malkara'dan gelirdi. Diyebilirler ki Türkiye hiç yağ üretmiyor değil. Evet, %25'ini üretiyor. Peki üretenler kim? En büyük yağlı tohum ve bitkisel yağ üreticisi firma hangisi? Unilever Sanayi ve Ticaret TAŞ, üretimi 3 milyon 392 bin ton. İkinci sırada henüz satılmadığı ise Tekfe'nin Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ var, 1 milyon 412 bin ton. Sonra yabancılar sıralanıyor yine. Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ var, Kargil Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ var, Amilum Nişasta Sanayi ve Ticaret AŞ var. Fransız tohum üreticisi Limagren, Fransa'daki iki fabrikasının yanında üçüncü fabrikasını Bursa Karacabey'de açtığı için ne çok teşvik aldı hükümetten. Küresel şirketler Trakya'yı kendi aralarında paylaşıyor. AKP ne yapıyor? Türkiye'yi palm yağına bağımlı hale getiriyor. Bilirsiniz, modifiye edilmiş yağ çeşitleri sağlık sorunlarına yol açıyor. Trans yağlar ise düpedüz zehirdir. Açılışı Erdoğan yaptı. Türkiye son yıllarda palmiye yağı, palm yağı istilasına uğradı. Palm yağı, palmiye meyvesinden elde edilen doymuş yağ asidi seviyesi yüksek yarı katı bir yağ. Bu yağ gıdalar, temizleyiciler ve endüstriyel ürünlerin çoğunda kullanılıyor. Yemeklik yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek ve şekerlemeler gibi işlenmiş gıdaların çoğunda palmiye yağı kullanılıyor. Çikolata, pizza hamuru, bisküvi ve kurabiyeler, paketlenmiş ekmek bu ürünlerden bazıları. Ayrıca sıvı deterjan, sabun ve şampuanların çoğu, ruj, ağda ve cilalar, endüstriyel yağlayıcılar ve biyolojik yakıtların içerisinde bu yağ bulunuyor. Palm tek bir yağ değildir. Birçok sentetik işlem ile muhtelif palm yağları üretilir. Palm olein, palm stearin, palm kernel oil, palm kernel olein, palm kernel stearin ve diğerleri. Bazılarının hydrogenated palm kernel stearin erime sıcaklığı 55 derece. Palmiye yağı doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu EFSA, 2016 yılı raporunda palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkardığını açıkladı. Greenpeace en büyük üretici ülke Endonezya'da palmiye yağı üretiminin son 25 yılda 6 katına çıktığını duyurdu. Üretimin artırılması için şirketler yağmur ormanlarını talan edip yerlerine palmiye ağacı dikiyordu. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı, dünyada saat başına 300 futbol sahası büyüklüğündeki yağmur ormanlarının palmiye yağı üretimi için yok edildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü WHO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO gibi kuruluşlar palmiye yağındaki GE olarak bilinen kanserojen maddenin arz ettiği tehlikeye dikkat çekmekle birlikte palmiye yağının tüketilmemesi tavsiyesinde bulunmadı. Bu nedenle sofranızdan eksik etmediğiniz Nutella, lezzetini ve uzun raf ömrünü de büyük ölçüde palmiye yağına borçluydu. Nestle ve Unilever'de çikolata ve margarin gibi ürünlerde palmiye yağı kullanıyordu. Dipnot, 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde İngilizler margarin için Afrika'ya sivil çıkarma yaptı. Hedef margarin yapımı için yer fıstığı yetiştirmekti. Unilever'in yeni şirketi Birleşik Afrika Şirketi Başkanı Frank Samuel projeye destek verdi. Ortaklaşa İngiliz sömürgesi Tanganyika'da, bugünkü Tanzanya, 200 bin dönümlük arazide işe başladılar. Büyük başarısızlıkla 1951'de projeyi sonlandırdılar. 10 yıl sonra da sömürgelerini kaybettiler. Margarin projesi Tanzanya'nın doğumuna sebep olan nedenlerden biriydi. Nutella'nın imalatçısı Michele Ferrero'nun sahip olduğu Ferrero S.P.A. ise yağın güvenli olduğunun vurgulandığı bir reklam kampanyası başlattı. Rafine etme işlemini 200 derecenin altında yaptığını savundu. Yine de palm yağı Avrupa'yı karıştırdı. İsviçreli market zinciri Coop, İtalya'daki marketlerinde palmiye yağı bulunan ürünü satmayacağını açıkladı. Ya Türkiye? Malezya %31 ve Endonezya %54 üretim oranıyla palmiye yağının ana üreticileri. Küresel ihracatın %40'ı Endonezya ve Malezya tarafından gerçekleştiriliyor. Alıcıları özellikle İslam ülkeleri, Bangladeş, Mısır, Nijerya, Tunus, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Türkiye 2016 yılında toplam 1,5 milyon ton palmiye yağı satın aldı. Ülke olarak anladık da küresel şirket olarak Türkiye bu yağı kimden alıyor? Wilmar International. 1991 yılında Singapur'da kuruldu. Sahibi Kuo Kuon Hong. Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Beşiktaş'taki tarihi tütün deposu yerine yapılan Shangri-La Otel'in sahibi. Rolling Stone dergisine oğlunu alınca dünya medyasına haber olmuşlardı. Wilmar şirketi dünyanın en büyük palm ve çekirdek yağı, yemeklik yağı, yağ kimyasalları, endüstriyel yağlar, palm biyodizel üreticisi ve tedarikçisi. Endonezya ve Malezya'daki en büyük ekim alanlarının ve en büyük palm yağı üretiminin sahibi. 450'den fazla üretim tesisi ve 50'den fazla ülkeyi kapsayan dağıtım ağıyla küresel bir güç. Türkiye'deki şirketin adı Wilmar Ticaret Limited şirketi. Mersin serbest bölgeye 2012 yılından itibaren getirdiği yağları Türkiye'ye satıyor. 34. ayrımın sonu. Sayfa 289.